İkinci Osman ve dönemi. Soru 1. İkinci Osman'dan önce Osmanlı saltanat sistemi nasıl değişti? Birinci Ahmet 1603'te tahta çıktığı zaman 15 yaşındaydı ve çocuğu yoktu. Bu yüzden önceki padişahların tahta çıktıkları vakit kardeşlerini öldürmeleri adetini tekrarlayamamış, hayattaki tek erkek kardeş olan Şehzade Mustafa'yı öldürtememişti. Birinci Ahmet'in şehzadeleri olunca Mustafa öldürülmek istenmişse de devlet ricali ve halk tarafından bu davranış uygun bulmadığından gerçekleştirilememiştir. Bunda 1. Ahmet'in babası 3. Mehmet'in tahta çıktığı sırada 19 kardeşini öldürmesinin asker ve halk üzerinde bıraktığı menfi duyguların tesiri vardı. 1. Ahmet 1617 yılında öldüğünde yerine devlet ileri gelenlerinin mutabakatıyla o zaman 14 yaşında bulunan büyük oğlu Osman yerine ölen padişahın hayatta kalmış olan kardeşi Mustafa geçirildi. Bu zamana kadar saltanat babadan oğula geçerken artık ailenin en büyüğü ekberiyet sistemi tahta çıkmaya başlamıştı. Böylece Osmanlı saltanat veraset sisteminde yeni bir yöntem başlamış oldu. Soru 2. İkinci Osman tahta nasıl çıktı? Birinci Mustafa'nın akli durumu yerinde olmadığı için devlet işlerini Valide Sultan idare ediyordu. Doktorlar onu tedavi etmeye çalıştılar. Ancak bir netice alamadılar. Devlet yönetiminde büyük söz sahibi olan Darüssaadet Ağası Mustafa Ağa, böyle aklı hafif bir padişah ile devlet idare edilemeyeceği kanaatini taşıdığı için 1. Mustafa'nın akılsızca ve gülünç durumlarını, hatta bütün şehzadeleri öldürmek istediğini etrafa yayıyordu. 1. Mustafa'nın tahttan indirilmesi için uygun zemini hazırlayan Mustafa Ağa, Vezir-i Azam'ın İran seferinde bulunduğu esnada Şeyhül İslam ile Sadaret Kaymakamını da bu hususta ikna etti. Askerlerin maaş dağıtılması sebebiyle Divan-ı Humayun'un toplandığı gün 1. Mustafa'yı dairesine kilitleyerek Şehzade Osman'ı tahta çıkardı. 1. Mustafa'nın taraftarlarını da askerlerin padişahı tahttan indirmek için geldiklerini söyleyerek korkuttu. Böylece bir emri vaki sonucunda 1. Mustafa 97 gün sonra tahttan indirilerek yerine 1. Ahmet'in en büyük oğlu Osman geçirilmişti. Soru 3. Lehistan'a niçin sefer düzenledi ve bu seferde neler oldu? 2. Osman, Valide Sultan, Darüssaadet Ağası Mustafa Ağa ve hocası Ömer Efendi'nin tesiri altında bulunmakla birlikte genç yaşına nispetle atak bir yapıya sahipti. Babasının ölümünden sonra kendi yerine amcasının tahta çıkarılmasını hazmedememişti. Bu işe vesile olanlardan Sadaret Kaymakamı Sufi Mehmet Paşa'yı azletti. Şeyhülislam Esat Efendi'nin ise yetkilerini azalttı. Tahta çıktığı sırada devam eden İran savaşları 1619'da yapılan antlaşma ile bitirildi. Ancak kuzeyde yeni bir tehdit belirmişti. Lehistan sınırında bulunan Osmanlı toprakları ile Karadeniz kıyıları Kazakların tehdidi altındaydı. Kazaklar Osmanlı topraklarına girip yağma faaliyetlerinde bulunduktan sonra Leh topraklarına sığınıyorlardı. Lehistan ise Kırım Tatarların baskısı altındaydı. Bu sırada görevden alınan Bogdan Voyvodası Gaspar'ın isyan ederek Lehistan'a sığınması ortamı iyice gerdi. Özübeyler Bey İskender Paşa, Asi Voyvoda'yı ele geçirmek için harekete geçtiği zaman karşısında Gaspar'ın askerleriyle birlikte Leh kuvvetlerinde bulunmuştu. 1620 yılının Ağustos ayında Yaş civarında meydana gelen savaşta Osmanlı ordusu büyük bir zafer kazandı. Leh kuvvetleri barış antlaşması imzalamak istemişler ancak Kırım Tatarlarının buna yanaşmaması üzerine savaşa devamla kalan Leh ordusu da Turla Nehri'ni geçerken yok edilmişti. Bu zafer 2. Osman'ın ecdadı gibi Cihangir olup şöhret kazanma arzusuna kapılmasına sebep oldu. Kazak meselesi dolayısıyla Lehistan'a bir sefer düzenlemek isteyen Vezir-i Azam Ali Paşa da padişahı böyle bir savaşa yönlendirdi. Lehistan'a karşı bir savaşın havasına giren padişahın yanında artık kimse sulh lafını edemiyordu. Devlet ricalinin ve İngiliz elçisinin çabaları bir netice vermediği gibi Lehistan kralının gönderdiği elçi İstanbul'a dahi giremedi. Genç Osman, Lehistan seferi sırasında kendisinden 4 ay küçük olan kardeşi Şehzade Mehmet'i öldürttü. Ancak bu iş için devrin Şeyhülislam'ı Esat Efendi'den müsaade alamamış, fetvayı Şeyhülislamlık'ta gözü olan Rumeli Kadı Askeri Kemalettin Efendi vermişti. Devrin kaynakları Şehzade Mehmed'in öldürülmeden önce şu bedduayı ettiğini yazarlar. Osman, Allah'tan dilerim ki ömrü devletim berbat olup beni ömrümden nice mahrum eyledin ise sen dahi saltanat süremeyesin. 1621 yılı Nisan'ında İstanbul'dan yola çıkan Osmanlı ordusu Turla nehrini geçerek Hotin Kalesi önüne geldi. Yolda bir kısım Yeniçerilerin firar etmesi üzerine bahşiş verme bahanesiyle yoklama yapılarak kaçanlar tespit edildi. Bu durum Yeniçeri subayları arasında huzursuzluk yarattı. Osmanlı ordusu Hotin önlerindeyken Leh ordusu da gelecek savaş vaziyetine geçti. Genç padişahın bütün çabalarına rağmen askerin gayretsizliği sebebiyle Leh ordusu siperlerinden sökülüp atılmadı. Bir ay kadar süren çatışmalardan bir sonuç çıkmadı. Bu arada Lehistan işlerinde akına giden askerler bu ülkeye büyük zararlar verdiler. Bir netice alınamayacağı anlaşılınca Eflak Voyvodası'nın aracılığı ile iki devlet arasında sulh yapıldı. Asi Boğdan Voyvodası'nın Lehlilere verdiği Hotin Osmanlılara iade edildi. Lehistan daha önce Kırım'a verdiği yıllık 40 bin altını da vermeye devam edecekti. İkinci Osman'ın sefer öncesinde kurduğu hayallerin hepsi boşa çıkmıştı. Yeniçerileri büyük bir zafer kazanamamasının sorumlulukları olarak görüyordu. Bu savaş padişahla Yeniçerilerin arasına soğukluk girmesine sebep oldu. Soru 4. İkinci Osman neler yapmak istiyordu? İkinci Osman İstanbul'a döndükten sonra Yeniçerilere çeki düzen vermek veya yeni bir ordu kurmak düşüncesine kapıldı. Tepdili kıyafet gezerek uygunsuz durumda yakaladığı Yeniçerileri cezalandırıyordu. Suriye'de Türklerden ve Araplardan müteşekkil yeni bir ordu oluşturmak için hazırlıklar yaptığı hususunda devrin kaynaklarında bazı bilgiler varsa da bunun mahiyeti tam olarak belli değildir. Kızlar Ağası Süleyman Ağa ile hocası Ömer Efendi genç padişahı hacca gitmek bahanesiyle İstanbul'dan ayrılmaya teşvik ediyorlardı. Vezir-i Azam Dilaver Paşa da bu duruma ses çıkarmıyordu. Ancak Şeyhülislam Esad Efendi padişahın bu hareketine şiddetle karşı çıkarak padişahlara haçtan ziyade adaletle hükmetmek gerekir. Kaldı ki bir fitne çıkması ihtimal dahilindedir demiştir. Soru 5. Padişahların sadece cariyelerle evlenme geleneği nasıl bozuldu? Osmanlı hanedanı ilk başlarda Germiyanlı, Candarlı, Dul Kadirli gibi beyliklerden kız almış, ülke içerisinde başka bir köklü ailenin kızlarıyla evlenme yoluna da gidilmemişti. 16. yüzyıldan itibaren Anadolu'daki beyliklerin tamamen ortadan kalkması ve Harem-i Humayun'un iyice kurumlaşması ile birlikte padişah ve şehzadelerin sadece cariyelerle evlenmesi adet haline geldi. Bu durumu ilk defa bozan 2. Osman oldu. Şeyhülislam Esad Efendi ve Vezir Perdef Paşa'nın kızlarıyla evlendi. Ancak padişahın saray dışından cariye olmayan ve hür doğmuş Türk kızlarıyla evlenmesi halk ve devlet adamları tarafından hoş karşılanmadı. O bu davranışıyla bir geleneği yıkıyordu. Oysa Osmanlı İmparatorluğu statükocu bir devlet idi ve gelenek haline gelmiş bir durumun değişmesine iyi gözle bakılmazdı. Bu evliliklere kızını aldığı Şeyhülislam Esad Efendi dahi karşı çıkmıştır. Esad Efendi, Osmanlı tarihinin en önemli simalarından ve büyük bir ulema soyunun başı olan Hoca Saadettin Efendi'nin oğluydu. 17. yüzyıl yazarlarından Atayi, bu evliliği Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin Şeyh Edebali'nin kızıyla evlenmesine benzetir. Genç padişahın bu evlilikleri, hanedanın bilhassa soylu kadınlarla nikah kıymaktan kaçırma geleneğine şiddetle bir kopuş olmuş, ancak daha sonraki hükümdarlar tarafından devam ettirilmemiştir. Soru 6. İkinci Osman'ın hataları nelerdir? Genç padişahın en önemli hatası kendisini sıradanlaştırmasıydı. Padişahın halk gözündeki şerefini yücelten teşrifat kurallarına uymaması halk ve devlet adamları tarafından eleştirilmiştir. Osmanlı tebaasının bu yüzyılda hükümdara sadakati artık kişiden soyutlanıp hanedana bağlılık haline gelmişti. Bu yüzden padişahın halkın gözündeki yeri kazandığı zaferler ve onu kutsallaştıran protokol kurallarının uygulaması yani haşmetiyle belli oluyordu. Hükümdarın halktan soyutlanmış ve her şeyin üzerinde olması gerektiği düşünülüyordu. Padişahın halka görünmeden görünmesi gerekirken genç Osman alenen ortaya çıkıp meyhanelerde Yeniçeri kovalayarak bir kısmını dövdü veya hançerle yaraladı. Bu durumda padişahın asker ve halk gözünde sıradanlaşmasına sebep oldu. 1621-1628 yılları arasında İstanbul'da elçilikte bulunan İngiliz Thomas Roe'nun 2. Osman'ın tahttan indirilmesi konusundaki görüşleri bu durumu açıkça gösterir. Eğer sokaklarda ve meyhanelerde kendisine yaraşmayacak işler yaparak askerleri küçük hatalar yüzünden kollukçular gibi tutuklayarak sadece görülecek ve korkulacak bir tür insanüstü varlık olması gereken kendi şahsını sıradan, basit ve onlar tarafından hor görülür hale getirerek azameti eşlik eden korku ve saygıyı baştan yitirmeseydi padişah bu kadar aşağılara düşmezdi. İkinci Osman'ın diğer bir hatası ise savaşta cesaret gösterip düşman öldüren veya esir alan askerlere karşı cimri davranmasıydı. Lehistan seferi sırasında düşmana kayıp verdirenlere ve esir getirenlere önceki padişahlara nazaran oldukça az bağış vermesi, padişahlarda bulunması gereken ve onun cihaten cömertlik özelliğine uymamıştı. Harem ağalarının verilen bağıştan memnun kalmayan askerlerle "getirdiğiniz baş bir akçeye değer mi?" şeklindeki alayları da Yeniçeri ve sipahilerin izzet-i nefsini kırmış ve onları gücendirilmişti. Yine genç padişahın Lehistan seferi sırasında Yeniçeri subaylarına güvenmeyerek askeri tek tek önünden geçirterek saydırtmasını Yeniçeri subaylarını da incitmişti. İkinci Osman'ın gençliğinden dolayı aşırı dik kafalı olması, kendi etrafındaki 2-3 kişiden başka kimse itibar etmemesi, yerleşmiş gelinliğin aksine saray dışından soylu bir ailenin kızıyla evlenmesi ve ortalık karışmış iken Soru 7. İkinci Osman tepkileri aldırış etmeden hacca gitmek için otağını Üsküdar'a geçirince sipahi ve yeniçeriler ayaklanarak ağa kapısına toplandılar. Halk ve ulemanın aşağı kesiminden kimseler ile donanma askerleri de asilere katıldı. Asiler padişahın hocasının, kızlar ağasının ve vezir azamın kellelerini istiyorlardı. Padişah durumu görünce haçtan vazgeçti. Ancak öldürülmesi istenen kişileri vermedi. Bu taleplerinin kabul edilmemesi üzerine isyan eden askerler saraya girerek her tarafı yağmaladılar. Asiler hiçbir mukavemet görmeden sarayın 3. kapısından geçerek oradaki avluya doldular. Bu sırada bir ses "Sultan Mustafa'yı isteriz" diye bağırdı. Artık askerlerin yeni bir gayeleri vardı. 1. Mustafa aranılıp bulundu ve hapis tutulduğu yerden alınarak sarayın dışına çıkarıldı. Asiler şehirdeki konakları yağmalayıp hapishaneleri boşalttılar. Genç Osman durumun vehametini kavrayınca Vezir-i Azam ve Kızlar Ağası'nı askere teslim etti. Ancak bu kişileri parçalayarak öldüren Yeniçeriler tatmin olmamışlardı. Padişahın yeni atadığı Vezir-i Azam ve Yeniçeri Ağası'nı da kabul etmeyerek onların evlerine saldırdılar. Askerler 1. Mustafa'yı padişah olarak tanıdıklarını ilan etmişlerdi. Sarayda tek başına ve çaresiz bir durumda kalan padişah Üsküdar'a geçerek Bursa'ya gitmek istedi. Mahiyetinde son kalanlar ise ağa kapısına sığınmasını tavsiye ettiler. Padişah isyana sipahi ve ulemanın da katıldığını ileri sürerek bunu kabul etmediyse de daha önce sarayın kapılarını açık bırakan gizli el kaçmak için kullanabilecek kayık da bırakmamıştı. Bu durum karşısında Yeniçeri ocağına sığınmaktan başka bir çaresi kalmayan genç padişah yatsı namazından sonra ağa kapısına gitti. Soru 8. İkinci Osman nasıl öldürüldü? Yeniçeri ağası Ali Ağa askere padişahın vaatlerini bildirmiş, onlar da görünüşte bunları kabul etmiş gibi davranmışlardı. Fakat ertesi sabah Ali Ağa askere bahşiş için geldiğinde sözlerini bitirmesine fırsat verilmeden öldürüldü. Bu sırada 1. Mustafa'nın annesi kontrolü eline almaya başlamış, yeni bir vezir-i azam ve Yeniçeri ağası tayin etmişti. 2. Osman'ın yerini bulan askerler onu oradan alarak başı açık ve sırtında sadece bir elbise bulunduğu halde orta camine götürdüler. Yeni vezir-i azam Davut Paşa genç Osman'ı hemen öldürmek istediyse de Yeniçeri ileri gelenleri ona engel oldular. Genç padişah hapis tutulduğu yerdeki dışarıya bakan bir pencereden askere hitap etmişse de asiler artık onu halife ve padişah olarak istemediklerini ancak öldürülmesine de rızaların bulunmadığını söylediler. Bu sırada 1. Mustafa saraya götürülerek cülüs merasimi yapılmış ve o günkü cuma namazında hutbe onun adına okunmuştu. İkinci Osman hapis tutulduğu yerde alınarak büyük bir toplulukla pazar arabası içinde türlü hakaretler edilerek yedi kuleye götürüldü. Asker dağıldıktan sonra Vezir-i Azam Davut Paşa ve yanındakiler onu katletmek için harekete geçtiler. Genç Osman onlara karşı koyduysa da boynuna atılan bir kemerle yakalanıp boğuldu. Osmanlı tarihinde ilk defa bir padişah idare ettiği insanlar tarafından öldürülüyordu. Onun ölümüyle devlet tam bir kargaşa ortamının içine girdi. Ve 4. Murat dizginleri eline alana kadar bu durum devam etti. Soru 9. 2. Osman'ın öldürülmesi nasıl karşılandı? Genç Osman'ın öldürülmesi birçok kesim tarafından hoş karşılanmadı. Yeniçeriler padişah katili olarak görülüyordu. Bu duruma en sert tepki Erzurum Beylerbeyi Abaza Mehmet Paşa'dan geldi. Padişahın kanını dava ederek isyan etti ve Erzurum'daki Yeniçerileri imha etti. 2. Osman'ın ölümünden sorumlu tuttuğu Yeniçeri ileri gelenlerinden birisine yazdığı mektupta şöyle diyordu. Sultan Mustafa'nın tahta çıkmasına sevinmem düşünülebilir. Zira annesi Abaza'dır. Ancak benim için bunun bir önemi yok. Kendisine Trablusşam ve Maraş Beylerbeyleri de katıldı. Böylece sayıları 30 bine ulaşan isyancılar ellerine geçen bütün Yeniçeri, Cebeci, Topçu gibi ocak mensuplarını öldürdüler. 1. Mustafa döneminde isyan bastırılamadı. Abaza Paşa ayaklanması ancak 4. Murat döneminde onun af dilemesi üzerine bitirilebildi. Soru 10. 2. Osman ilk Türk reformcusu mudur? 2. Osman genellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun yapısındaki zayıflamayı görüp bunu gidermek için çare ararken yenilikleri istemeyenler tarafından öldürülmüş ilk reformcu olarak bilinir. Ancak onun bu imajı yapmak istedikleri sebebiyle değil, 19. yüzyıldan itibaren tarihçilerin kendi zamanlarındaki durumu geçmişe taşımalarıyla meydana gelmiştir. Halbuki genç Osmanlı döneminde yazılmış tarih kitaplarında onun yapmak istediği iddia edilen ve maddeler halinde sıralanan reform hareketlerinin çoğu zikredilmez. 2. Osman'a atfedilen birçok reform düşüncesi 19. yüzyılda Bizancı Murat Bey ile başlayıp İsmail Hami Danışmanı'na varıncaya kadar bu konuyu milliyetçilik cereyanı etrafında ele alan tarihçiler tarafından hiçbir orijinal bilgiye dayanmadan kendi tasavvurları çerçevesinde ve kendi zamanları referans almaları sonucu oluşturulmuştur. Baki Tezcan'ın dönemin kaynaklarını ve daha sonra yazılanları karşılaştırarak yaptığı araştırmalar sonucunda bu durum açıkça ortaya çıkmıştır. İsmail Hami Danışman, 2. Osman'ın orduyu Türk unsurlarına dayanarak yeniden kurmak istediğini, başkenti Anadolu'ya nakletmek niyetinde olduğunu, din adamlarına devlet işlerine el çektirmeyi düşündüğünü, Harem-i Humayun'u tasfiye etmek ve Fatih ve Kanuni zamanlarından kalmış ve artık ihtiyaç cevap vermeyen kanunları kaldırarak yenilerini yapmak istediğini, hatta kıyafette değişikliği tasarladığını iddia etmekteyse de bunların hemen hemen hiçbirisi 17. yüzyılın ilk yarısında yazılmış tarih kitaplarında yer almaz. Sadece 2. Osman'ın ordu ile ilgili bazı düzenlemeler yapmak istediğini biliyoruz. Ancak bunun boyutları hakkında fazla bir bilgimiz yoktur. Başkenti de Kahire'ye taşıma niyetinde olduğu devrin kaynaklarında zikredilir.